Yusra ile Bu Benim Hikayem başlıyor.
Yusra ile Bu Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok çok sevdiğiniz bir isim var. O bir influencer, o bir radyo programcısı. Çok sevdiğiniz, hepinizin yüzünü güldüren Doğancan Özatlı yanımda. Hoş geldin Doğancan.
Merhabalar.
Merhabalar. Şimdi senden bir sabah enerjisi alalım.
Evet, şu an tabii biz bu kaydı artık hangi saatte dinlediğinizi bilmiyoruz ama yine de günaydın diye.
Evet, hep sen mi yapacaksın? Biraz da biz sana yapalım.
Evet, ben bağırttırıyorum ya normalde. Aynı bugün bir de misafir koltuğunda oturduğum için sen ne dersen okey.
Peki ilk defa mı misafir koltuğunda oturuyorsun? Mikrofona alışkınsın.
Yo, aslında çok oldu tabii ama hani radyoda misafir olmadım hiç. İşte televizyon programları vesaire falan oldu da hani radyoda
İlk
misafir.
İlk defa podcast misafirisin o zaman.
Evet, bu doğru.
Evet.
Bu doğru.
Süper. O zaman ben buna çok sevindim.
Bu arada senin için tabii ki.
Ya,
o detayı da vermem lazım.
Biz Doğancan'la yaklaşık 10 senedir falan aslında tanışıyoruz ama hiç yüz yüze görüşmemiştik.
Vesile oldu işte. Senin aynen bu programın öyle sayesinde biz de yüz yüze geldik. Ya, sosyal medyanın belası mı, güzelliği mi artık bilmiyorum. Orada takipleşin herkesle tanışıyormuş gibi hissediyorsun.
Evet, çünkü
orada
artık mesela hayatlarına şahit oluyorsun. Evliliğine, işte çocuğuna, işine, gücüne, her şeyine şahit oluyorsun.
Doğru.
Ama bir türlü yüz yüze görüşmemişken bile
bir samimiyet kuruluyor.
Oluyor, evet.
Tabii biz Yusra ile zaten hani insan anlıyor bir de o enerjiyi. Aynı dili konuşabildiğin insanla da zaten doğrudan zaten tanışıyormuşsun gibi muhabbet edebiliyorsun ama şey de tehlikeli mesela atıyorum ünlüleri takip eden birçok kişi onunla arkadaş gibi düşündüğü için mesela fotoğrafların altına yazılan yol yordam bilmeyen yorumların sebebi de biraz bu. Ama biz yol yordam bilerek iletişim kuranlardanız.
Bak, daha önceki konuk benimden bir arkadaşım anlattı. O da bir influencer, şarkıcı. Aynı zamanda psikolog. Diyor ki bir takipçim var diyor. Öyle sadık bir takipçi ki 3 yıl boyunca diyor sıfır cevap alabilmesine rağmen sabahları günaydın mesajı atmayı, öğlenleri işte ben molaya çıktım, işte sigara molasındayım, seni çok özledim, bir mesaj atayım dedim. İşte kayınvaliden seni çok özledi, bu akşam annemlere gidelim mi? Sana Rus salatası yaptım.
O sadık bir takipçi değil de biraz psikopat.
Biraz ruh hastalığı
yani.
Tabii ki. Onun teşhisini de koymuş aslında kendisi psikolog olduğu için ama hani farklı şeyler yaşayabiliyorsun
evet,
orada.
Evet.
Akla hayale gelmeyecek şeyleri orada canlı gözünde görüyorsun. Kendin bile bir şahit
oluyorsun. Doğru. Ediyorsun. Hakikaten öyle.
Senin de böyle mutlaka yaşadığın ilginç olaylar vardır. Onlara da değineceğim ama ondan önce biraz şey istiyorum aslında. Biz Doğancan'ın radyocu yönünü biliyoruz. Sosyal medyadan paylaştığın kadarını biliyoruz. Ama sen mesela radyoda kendi özel hayatını anlatmıyorsun. Aileni bilmiyoruz, tanımıyoruz. Birazcık seni derinden tanımak istiyoruz Doğancan. Sen nerelisin? Kaç yaşındasın? Kaç kardeşsiniz? Bu radyo yolculuğun nasıl başladı? Ailenin tepkisi nasıl oldu? Hadi gönder gelsin birazcık Doğancan Özatlı'yı tanıyalım.
Aslında böyle yayında böyle denk geldikçe muhabbet aralarında minik minik anlatıyorum tabii kendi hayatımla da alakalı bir şeyler ama ben 92 doğumluyum. Memleketim Kars. İstanbul'da doğdum ama sonuna kadar Karslıyım. Memleketimi çok severim. Hemşehrilerim de o yüzden çok mutlu. Kars'ta çok fazla radyo çekmiyor ama çalıştığım radyo orada çok iyi kalitede çektiği için ben mesela Kars'a gittiğim zaman kendimi Tarkan gibi hissediyorum. Çünkü
ya,
oradaki taksilerde, dükkanlarda evet bir de hani memleketli olma durumu çok ayrıdır ya orada
aynı
insanlar da tabii sahipleniyorlar.
Insanlar.
Ben de çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. 13 yaşından beri radyoda program yapıyorum. Bu sene 19. yılımın içindeyim.
13 yaşında aslında sen lisedeydin o zaman başladığında.
Orta son
orta
gibi
son
bir şeydi hatta.
Peki okula devam etme durumun nasıl oldu?
Ettim. Şöyle bir yaz tatiliydi. Hani normalde hani bizim kültürümüzde şey vardır ya hani çocuk boş durmasın bir ustanın yanına verelim falan gibi bir şey. Ben de o dönemki başladığım radyoda bir tanıdık vardı. Gel boş dolaşacağına bizim hani şirkette takıl dedi.
Yerel bir radyo mu?
Yo, Number One FM.
İstanbul'da?
Evet, Number
sen İstanbul'a
One.
İstanbul'a kaç yaşında geldin?
Ben hep İstanbul'daydım.
Karslısın ama doğma büyüme
tabii.
İstanbul'da.
İstanbul'da. Hatta dur onu da söyleyeyim. Burası hani özgür bir platform olduğu için.
Rahat
Küçükçekmece'de Doğan Hastanesi var. Aha. Yol üzerinde E5'te geçenler görür. Orada doğan ilk erkek çocuk olduğum için adım Doğancan.
Ama adın hastaneden geliyor.
Evet
aslında.
Ama ya Kamil, şey Zeynep Kamil olsaydı Kamil olacaktı. Florence Nightingale'de
orada
olsaydı.
Orada da Kamilcan diyecekti. Kamilcan Özatlı.
Doğancan yine tercih sebebi olur. O yüzden hani adım o yüzden.
Kamilcan'lı yayında olacaktı yani.
Aynen iyi ki olmamış. Buradan bütün Kamiller kusura bakmasın ama yani. Neyse İstanbul'da
aslında
doğdum ben.
Aslında bu arada lafını bölüyorum. İsimlere de kendi verdiğimiz sosyal medyadan işte medya platformlarından diyeyim daha doğrusu. Kendi verdiğimiz anlamlar var, algılar var. Aslında çok güzel isimleri de biz bir tık
farklı amaçlarla kullanıyoruz.
İmzalıyoruz yani. Evet,
mesela hani çok ayyuka çıktığı için söyleyebilirim. Mesela Kezban aslında çok güzel eski bir isim ama farklı. farklı amaçlarla kullanılıyor.
Aynen öyle. Bunu ne da bileyim. Bir off the record geçmiş olalım.
Evet, doğru.
Ofensif olmasın.
Kesinlikle yok canım. Ya ayrıca kim ne diyorsa desin, benim umurumda değil. Yani orası öyle. O yüzden yani ben çok küçük yaşta başladığım için bu işin alaylısıyım. Orada hani gel sen radyocu ol diye çağırmadılar. Boş boş gezeceğine gel bu ortamda takıl. Orası hem televizyon kanalıydı ve o dönem çok popülerdi. Yani bir odadan Serdar Ortaç çıkıyor, bir odadan Hande Yener, işte çok ünlü bir televizyon ünlüsü geliyor ve ben orada televizyonda gördüğüm insanlarla aynı ortamda olma duygusu çok heyecanlandıran bir duyguydu.
13 yaşında başladığında oluyordu bu.
Evet ve
şaka maka 19-20 sene olmuş, bir hesap tabii yaptım. Şöyle matematiğim çok iyi değil.
Tabii, tabii.
Doğru mu hesapladım?
Tabii dedim ya, 19 sene oldu, 20. yıla doğru ilerliyorum. O yüzden benim bu işe bu kadar sahip çıkıyor olmamın en büyük nedenlerinden biri, hani şey derler ya, çıraklığını yapmadığın işin evet, ustası olamazsın diye. Ben hakikaten ilmek ilmek bir şekilde emek vererek bu işte yol aldım kendimce ve Allah'a bin şükür küçükken hayalini bile kuramayacağım güzel noktalara geldim. Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olan Süper FM'de en çok dinlenen saatte, o kuşakta benden çok daha büyük tecrübelere sahip olan meslektaşlarımdan söyleme sayıp daha çok dinlenen bir radyo
ama
programı
neden
yapıyorum. Yani
sence sebebi ne? Neden bu kadar çok dinliyorlar insanlar?
Yani ukalalık olarak almasın kimse. Alıyorsa da alsın, yine doğru bana ne? Değil. Evet. Bence samimiyet. Kesinlikle. Yani ben komiklik olsun diye bir komiklik yapmıyorum ya da herhangi bir şeyi kurgulamıyorum öncesinde. Bir de programı tek başıma yapmıyorum ve üst perdeden konuşmamaya gayret ediyorum. Bazı durumlar haricinde. Çünkü radyoda ya da televizyonda bu işi sunuculuk olarak yapan insanlar kendisi başka bir dünyanın elemanıymış gibi davranıyor. Kibirli, işte ukala bir uslup benimsiyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani sonuçta yayına her meslekten, her yaştan insan bağlanıyor ve onlarla yani ettiğim muhabbet hoşa
tüm
gidiyor.
Tüm Türkiye'ye hitap eden bir radyocusun aslında. Hani belli bir kesimin, belli bir algının radyocusu değilsin.
Öyle galiba, ama mesela benim ideolojik duruşumu, ondan sonra hayata dair fikirlerimi bilen insanlar var. Benim gibi düşünmediği halde beni seven insanlar tabii da var. Çünkü bu biraz uslupla alakalı. Kesinlikle. Biz biraz son yıllarda onu kaybettik. Birçok sebepten dolayı böyle herkes birbirine düşman oldu da buna gerek yok yani. İlla ki hepimiz farklı bir düşünceye sahibiz.
Aynı düşünmek zorunda olduğumuzu
ama
düşünmüyorum.
Ama ortak bir çıkış noktası varsa orada zaten buluşabiliyorsun. Hepimiz iyi güzel olduğunu düşündüğümüz şeyleri savunduğumuz için düşünüyoruz. Neticesi hepimizin hayrınaysa zaten neyin kavgası? O yüzden hani ben dinleyicilerimden bu yönde bunu da hani böyle insanlara dikte etmediğim için olumsuz bir geri dönüş almıyorum.
Sana onu söylemek istedim aslında. Yani farklı bir düşünce geliyor sana. Farklı bir düşünceyle, farklı bir yorumla geliyorlar. Sen sadece ona kendini sorgulattıracak bir cümle kuruyorsun. Hı-hı. Asla yermiyorsun böyle, hani yerin dibine soktu çıkarttı, olmuyor. Sen onu güzel bir şekilde bir cümleyle, iki cümleyle bir kendini sorgulattırıyorsun. Ya acaba mı dedirttiriyorsun. Hı-hı. Bu benim çok hoşuma gidiyor mesela. Hani küçümseyerek, aşağılayarak değil ama tatlı tatlı espriyle insana kendini sorgulattırabilmeyi.
Ya zaten ne münasebet. Benim haddime değil de ben normal şartlarda, yine de sağ ol bu güzel sözlerin için, normal şartlarda benim yayında söylediğim şeyleri beni hiç tanımayan birine söylemiş olsam benim ağzımı yüzümü kırar. Ama orada beni dinleyen kişi zaten uslubumu ve neyin ne niyette söylediğimi öngördüğü için hani altında bir art niyet olmadığını düşünerek zaten bana negatif geri dönmüyor bunlar. Gülüyor. Yani normalde hakikaten beni tanımayan bir adama söylesem beni döver ya da dövdürtür. Ama yayında ya, gülüp geçiyorlar. Yani, evet.
Ama yok, gerçekten insanlar artık seni tanıyor. Olmuş 20 sene.
Deli ya da deli bu deyip ciddiye almıyorlar. O da olabilir.
Bak bu da bir ihtimal. Bu da yüksek bir ihtimal.
Benim de işime geliyor. O kisvenin altında ağzıma geleni sayıyorum.
İstediğini işte yapabiliyorsun değil mi? Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Mottosuyla evet. Doğan Can'ı buradan uğurluyoruz. Teşekkürler. Peki Doğan Can, radyoculuğa başlarken ailenin tepkisi ne oldu? Hep destekçi mi oldular sana, yoksa ya oğlum bırak bu işleri, ne yapacaksın radyocu olup yorumunu aldın mı ailenden?
İlk başta tabii desteklediler ama sonrasında baktılar ki şimdi ben
İş büyüyor.
Evet, yaz tatilinde gidiyordum. Sonra okullar açıldı. Ben Avcılar'da oturuyordum. Sen Ankara'da ikamet eden biri olarak İstanbul'u çok bilmiyorsan, Avcılar'da oturuyordum. Radyo Kanlıca'daydı ve
herkes İstanbul'u bilmez şimdi. Sadece benle konuşmuyorsun.
Şöyle tarif edeyim. İstanbul'un iki ucu ve o dönem metrobüsü hepiniz bilirsiniz. O dönem metrobüs bile yok. Yani ulaşımı kolaylaştıracak bir alternatif de yok.
Bilmem kaç.
2005 ve ben o dönem
10 yaşındayım.
4 vesaitle gidiyordum radyoya ve sadece gidişim 2,5 saat sürüyordu. Okul açıldıktan sonra da ben eve bile uğramadan üniformamla radyoya gidiyordum. Reklam aralarında ödevlerimi yapıyordum. Hatta bazen eve gelmiyordum. Bu yüzden babam beni eve kilitledi. Gitmeyeceksin bir daha dedi. Çünkü düşünün, ben şimdi mesela yani hangi akla hizmet, babama da söylüyorum yani, ben olsam gebertirdim beni. Yani 13 yaşında bir çocuğu İstanbul'un bir diğer ucuna, kimlerle olduğunu bilmediği bir ortamda. Çünkü benim akranım kimse şey yok. Herkes 35-40 yaş üzerinde. Ben de istemezdim. O yüzden babam bayağı bir engel olmak istedi ama art niyetli değildi beni korumak için. Fakat tabii ben ki evden kaçtım.
Nasıl kaçtın?
Ablama kaçtım ama yani öyle parklarda yatmadım. Aynen. Kaçtım, sonra babam neyse tamam falan filan diye ben de o şeyi hani mesailerimi ayarlamaya çalıştım. Para da almıyordum ha bu arada. Ben ilk 2 sene boyunca para şaka kazanmadım bu işten.
Yani o yolunu gel gitini vesaire nasıl karşılıyordun? Babanın harçlıklarıyla mı? Yoksa hani başka canım bir iş yapıyordum da oradan kazandıklarını.
Kız 13 yaşında ne iş yapacağım başka?
Yani
zaten bütün zamanımı
yaparsın yine.
Yok yok. Yani hakikaten sadece yol parası alıyordum babamdan. Şirkette de yemekhane vardı. Gariban hikayesine
orada
döndü.
Orada karnımı doyuruyordum.
Yani mutsuz değildim çünkü çok mutlu hissettiğim bir ortamdaydım. Sonra iş ciddiye binince ben orada böyle ufaktan palazlanmaya başladım da ya Doğancan da çok çalışıyor diye göze gelmeye başlayınca artık para kazanmaya başladım ve ilk 7 sene Radyo Klas vardı o dönem. Sonra kapandı, Number One Türk oldu. Orada çalıştım. Ondan sonraki 7,5 sene Radyo Viva'da yayın yaptım. Son 4,5 senedir de Süper FM'deyim. Burada da inşallah emekli olurum, jübilemi burada yaparım. Büyük konuşmayayım ama keyfim yerinde, istemiyorum. Zaten hadi daldan dala da gezmeyelim.
Ben seni ilk Radyo Viva'daki programlarından hatırlıyorum. Yani sene 2014-2015 filandı. Yeah. O zamanlar Snapchat'in meşhur olduğu zamanlar orada biraz aktiftin falan filan. O zamanlardan hatırlıyorum ve ilk defa yüz yüze görüşüyoruz. Evet. Böyle yine bir mikrofon başındayız. Bu bana çok heyecan veriyor gerçekten.
Sen de ama demek ki zaten bu radyo, şimdi bu podcast
vardı,
yapıyorsun. Demek ki zamanındaki o heyecanını ortaya
tabii
çıkarıyorsun şu an.
Tabii ki hep ilgim vardı, hep isteğim vardı zaten. Ve hani bir şey içinden çok iyi niyetle geçirince gerçekten başına geliyor bir şekilde.
Doğru.
Ve şey, bu az önce bahsettin ya, ilk seneler para almıyordum, kazanmıyordum diye. Bir işe girerken illa ne kadar olduğuna bakmaktan ziyade sana kattığı prestij ve sana verdiği his çok önemli.
Tabii tabii, hala öyle. Yani aynen artık öyle. Söyleme sahip sektörümde kendimce bir isim yaptım. Fakat şimdilerde bile benim için öncelik para değil. Yani çok ciddi bir para kazanacağım bir işi.
Ya bırak, zaten kazanıyorsun.
Allah'a şükür de dahası da var yani.
Var tabii.
Güzelin de güzeli
ki
var, dağının da dağısı var. Yani yakın zamanda da oldu. Benim duruşuma ters olan ama o parayla belki 2-3 tane ev alabileceğim bir iş teklifi geldi. Yok teşekkür ederim, o tarihte müsait değilim falan filan diye kibarca reddettim. O yüzden hani şey, her şey para değil.
Hadi özel bir soru soruyorum. Aylık gelirin ortalama ne kadardı?
Kız delirme, ayıptır.
Hadi
söylenir
sordum
mi? Hayır.
Bir erkeğin maaşı
şükür
kadar sorulmaz.
Şükür kimseye muhtaç değiliz.
Çorba parası.
Ya bu arada ben sadece radyo programı yapmıyorum. Seslendirme yapıyorum. İşte
sunuculuk
yapıyorum. Sonra bir e-ticaret işi var. Onu yapıyorum falan derken yani mesai olarak da müsait olduğum için ben sadece sabah 7 ile 10 arası program yapıp gün içinde de başka işlere koşturabiliyorum.
Evet,
bir
yani
de ben sevmiyorum boş durmayı. Evet yani ben eş zamanlı 4-5 iş yaptığım için Allah'a şükür.
Potansiyel var ki yapıyorsun. Kovalayabiliyorsun.
Evet, evet.
Peki şey, böyle kardeşlerin arasında falan sivrilen bir tip misin? Ailenle aran şu an nasıl?
Aileme
onlar
bırak
da böyle hareketli mi?
Sülalemde benim gibi bir tip yok yani. Bizimkiler daha kendi içinde hani normal klasik bir Türk ailesi formunda yaşarlar. Abim var, ablam var. Onlar evli, çoluklu çocuklu ve hani klasik bir Türk ailesi.
En
o yüzden
küçük sensin.
En küçük benim. Genelde küçükler böyle oluyormuş zaten.
Yeğenlerin var mı?
Var var.
Peki,
hem dayıyım hem amcayım.
Aran nasıl? Yani
severim canım.
Baba olmayı falan istiyor musun daha önce?
Yani olsa güzel olurdu ama koca
İşin
olmayı istemiyorum. Yani baba olmayı isterim de koca olmayı ister miyim onu bilmiyorum.
Yani evliliğe bakış açın.
Kısmet.
Hayırlısı bakalım.
Anam
şimdi
gibi konuşma da sen
oldun.
Şimdi. Evet
sadıç
ya
oldun. Evet. Bekardan sadıç olur mu bu arada, yorumlara yazın diyormuşum.
Yani şimdi ben de istemezdim bu arada. Arkadaş terörü.
Kadir Ezildi'nin sadıcı Doğancan Özatlı. Şimdi alışveriş vesaire yapılıyor. Storyleri takip ediyoruz ilgiyle. Olaysınız. Elini cebine atmayan sadıç mı olur?
Yok. Öyle tabii şimdi göstermiyoruz onları da. Yapıyoruz biz de yapmamız gereken şeyleri.
Ha, gizli gizli.
Yani hani önemli olan orada zaten yanında olmak. Güç, manevi
gizli
olarak da.
Gizli makbuldür diyorsun.
Tabii. Öyle diyeyim de bari bir şey zannetsin de.
Acaba ne harcadı? Şey herhalde yemek ısmarladı.
Şu ana kadar bir kuruş harcamadım. Yalan yok.
Bak bir de harcamış
gibi konuşmaz. Poşetlerini taşıdım. Ha, benzin yaktım. Arabamla taşıdım. Oradan oraya, oradan oraya. Kollarım koptu kız.
Sonuçta
kolay mı?
Sonuçta bir benzin at demediysen
ha,
bu da bir şey.
Yok diyor, o kadar. Tabii. Ne münasebet.
Yapabilirsin, hiç bir şey diyemedim şu anda. Peki üniversite okudun mu? Bu 13 yaşında başladım dedin.
Şöyle ben eş zamanlı ortaokulu liseyi bitirdim. Sonra zaten bir iş sahibi olmuştum eş zamanlı. Ve o dönemde hani okuyup ne yapacaktım? Radyocum olacaktım diye düşündüm. Hani okumak isteyeceğim bölümde sadece bununla ilgili olurdu.
Zaten iyi bildiğim bir işin bir daha okulunu okumaya gerek var mı
diye
mi sordun?
Diye düşündüm. Ama lise bittikten 3-4 sene sonra açıktan radyo televizyon bölümünü okudum, bitirdim.
Yani üniversitesinde okumuş desinler.
Evet, yani hani okumuş radyocu desinler en azından diye. Yok çünkü genelde.
Alaylı ama
bizim sektör çünkü
üniversite mezunu.
Evet, yani daha hani tecrübe ile bu işi yapan, ki zaten çok uzun yıllardır duyduğumuz isimler radyolarda yayın yapıyor. Onlar da zaten bir bıraksa bir sürü güzel genç yetenek çıkacak ulusal radyolarda, ama artık 35 senedir aynı muhabbeti dön dolaş anlatan birçok radyo programcısı olduğu için
doğru.
Biraz böyle şey, yani yenileri
doğru.
Duyamıyoruz.
Ama sen zamanı meydan okuyan bir radyocusun bence.
Günceli takip etmeye çalışıyorum.
Bu
hem
çok önemli.
Hem uslup olarak hem de hani şey gerçekten hani mış gibi yapmamaya gayret ediyorum. Değer veriyorum hem işime hem dinleyicilerime. Çünkü hakikaten hani şey gibi hani beni siz var ettiniz gibi bir yerden değil de yani onlar olmasa, onlar beni takdir etmese, bir yerde bir etkinlik yaptığım zaman yüzlerce insan beni orada yalnız bırakmasa mesela, ben hakikaten bu kadar sevgili bu işi yapamazdım. O yüzden bir şey değil, üstümde bir yük de var. Hani bu işi güzel yapmam lazım diye.
Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi sen evet insanlarla bir yere geliyorsun. Fakat bu insanlara da bu sevgiyi vermek kolay değil. Bu güveni vermek senin için yol kat etmelerini sağlamak kolay bir şey değil. Demek ki sen de o aradaki bağ, sevgiyi kurabilmişsin yani.
Galiba.
Bu çok çok önemli. Başka çok ünlü bir radyocu gelir. Üslubunu sevmezsin, tarzını sevmezsin. Evet ara sıra dinlersin. Ama onun için bir şey yapmaya gerek görmezsin. İnsanlar sende yani farklı bir şey buluyor demek ki.
Evet, bir şey gibi hissediyorum. Onu da çok söyledikleri için. Hani zaten hani evimizin bir oğlu gibisin. Hani yaşça evet. Benden büyük olan onu söylüyor. Ya da böyle yayındaki muhabbet de hani böyle çok sevdiğin kuzenlerinle çok sık görüşemezsin. Bir araya gelirsin, sonra atıyorum bir düğünün sonrasında gece bir odada 4-5 kuzen aynen. Hani ha ha hi hi yaparsın.
Sabaha kadar
yayınlar öyle geçiyor. O samimiyette.
Evet, aynen öyle. Sabah 7 ile 10 arası milletin işe giderkenki eğlence faktörüsün aslında.
Hakikaten öyle. Yani. Çünkü zaten yeteri kadar derdimiz tasamız var. Biz hani güne başlarken olabildiğince motivasyonumuzu yukarı taşıyalım diye çaba sarf ediyoruz.
Mesela arıyor bir tane konuk, diyor ki işte ya başıma şöyle bir şey geldi de böyle geldi de. Hemen oradan o dramatize olan durumu nasıl komikleştirebilirim? İçindeki o eğlenceyi, tatlı şeyi nasıl bulabilirim diye hemen onun derdine düşüyorsun.
Mesela. Evet, bazen düşmeyip neyse
onunla
o dibine kadar da
evet.
Yaşadığımız nadir bu arada. Çok gerçekten nadir. Şimdi kimsenin derdini küçümsemek için değil de hani herkesin mücadelesi ya da olaylarla mücadele etme yöntemi aynı değil. Yani senin için çok basit olan bir mesele başkasının travması haline dönüşebiliyor. Kesinlikle. O yüzden o konular da hassas konular. Bir de yayında ben olsam asla anlatmam diyeceğim bir sürü şey anlatıyor dinleyicilerin.
Evet.
Ben de o durumu doğru yönetme adına, oradan da bir komedi çıkarma adına biraz böyle hani cebelleşiyorum. Ama olabildiğince her meselenin bir şekilde komedisi yapılıyor. Oradan bir komiklik çıkıyor.
Hiçbir şey bulamazsan da gerçekten çok komik bulduğun durumlarda da söylediğin şey Allah başka dertler.
Aynen ama öyle hakikaten yani bazı insanlar sağ olsun. Bunu dedirtiyor.
Peki yani radyoculuğu seviyorsun.
Evet.
Çok farkındayız. Ama eğer radyocu olmasaydın, olamasaydın ne olmak isterdin?
Yine galiba böyle sahne sanatları ile ilgili bir şey olurdu. Ben radyoya başladığım dönemlerde böyle müzik korolarına gidiyordum. Tiyatro gruplarına dahildim. Ondan sonra yine böyle hani benim anladığım kadarıyla insanların takdirine dayalı bir iş yapardım. Yani alkış almak isterdim
bazı
yine.
Bazı insanların fıtratında bu var. Özellikle
evet.
Ünlü isimler. Yani bazıları Şeşkazan ünlü olabiliyor. Bazıları işte arkadaşının çektiği ve paylaştığı videoyla bir anda patlayıp ünlü olabiliyor. Bu başka bir şey ama bazı insanların fıtratında göz önünde olmak, sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek var.
Evet.
İyi ya da kötü bunu tartışamam ama bu fıtrat meselesi seviyoruz ki istiyoruz.
Öyle.
Biz
ya masa başı bir iş yapamazdım.
Kaosla değil biz takdirle besleniyoruz.
Aynen öyle. Yani ben övgüyü duymayı ondan sonra alkışı falan bunları seviyorum. Yalan yok.
Seni, evet.
Evet. Ego ise ego ama bu hani şey tadında bir ego.
Ego değil ya. Ego
beni besliyor.
Şey başka bir şey.
Besliyor evet. Beni. Yani ama buradan bu benim diye yaptığım bir şey
evet.
Değil yani.
En iyisi benim işte gelsinler kitabını yazarım onların da şeyini hiç görmedim.
Evet öyle
mesela.
Bu arada evet. Ama yapmıyorum onu.
Şimdi onu söylemeye gerek. Peki bu şimdi sosyal medyada da aslında çok iyi bir kitlen var. Kaç kaç bin takipçin var senin şu an güncelde?
Güncel
hesabını tutmuyorum diye
bir şey. Yok işte 550 560 mı ne öyle bir şey falandı galiba. Evet 560 bin civarı falan.
560 bin.
566 bin.
566 binini de hemen şurada küsuratları da bir bakar mısın şimdi? Evet, takipçilerin üzülmesini almıştım. Bir niye sahip?
566 bin 147.
Onu da salladın hadi bakalım. Bu 566.147 takipçinin organik olması, senin sosyal medyada güzel bir kitleye ulaşmış olman sana ekstra bir şey katıyor mu sence? Yani o sayfan olmasaydı benim hayatımda şu farklı olurdu dediğim bir şey var mı?
Çok aman aman özel bir çaba sarf etmiyorum. Yalan
şey
yok.
Şey değilsin öyle ben şu linki vereyim, şuradan şu işe saldırayım, buradan bunu alayım, buradan daha çok para kazanırım, işte aman şu reklamı da alayım. Biri değilsin mesela.
Şu abartmamaya çalışıyorum. Evet. Hiç yapmıyorum da değil.
Yok ama saldırıyorum.
Doğru kullanmaya. Ha evet
tabii.
Evet
bazıları
yok.
Bazıları yani suyunu çıkarıyor.
On Story'nin 8'i bilmem ne link. Linki değil yani. Yok öyle bir şey yok. Ona da dikkat ediyorum. Hı-hı. Çünkü beni takip eden insanlar radyodaki halimi tavrımı sevdiği için takip ediyor. Yani orada öyle bir profil varken sosyal medyada bambaşka biri, evet, gibi davranmak da doğru olmaz. Ben yani Instagram'ı genelde böyle komik bulduğum, eğlendiğim, kendimle alakalı yine yayındaki gibi içeriklerle, hı-hı, öyle paylaşa paylaşa bir şekilde. Bir de insanlar radyonun olayı şey ya, sadece duyuyorlar, hı-hı, dinliyorlar. Merak edenler takip ediyor.
Onunla ilgili soracaktım aslında bir de. Seni radyodan takip edip de ilk defa fotoğrafını ya da senin yüz yüze canlı görenlerin tepkilerinden en komikleri ne oluyor mesela?
Hiç şaşmıyor. Genelde beni daha 32 yaşındayım şu anda. Daha
göstermiyorsun
böyle,
bu arada 32.
Allah razı olsun. 50 yaş üzeri kısa boylu kel göbekli zannediyorlarmış. Aa. Hatırlar mısın Yasemin Yalçın'ın Şuayb diye bir karakteri,
evet,
vardı.
Evet.
Bayağı o profili tarif ediyorlar. Öyle bir niyeyse bilmiyorum, tamam, sesimdeki tını öyle bir yere mi varıyor ama genelde öyle bir şey bekliyorlarmış ama diğer radyocuların dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim estağfurullah tövbe durumundan ötürü ben yine iyiyim. Hani
hadi
çünkü
yine
yani sen de az çok biliyorsun tabii, diğer radyocuları. Tabii, ne karizmatik sesleri var, bir bakıyorsun anam bu muymuşla oluyor insan.
Bu ses ondan mı çıkıyor,
evet,
gerçekten?
Ben de tam hani daha pozitif bir yerden söylüyorlar diye duyuyorum, bilmiyorum.
Bir arkadaş vardı bizim yine bir radyo camiasında. Haberlerde de onun bir arkadaşı var. Sesini sürekli duyduğumuz, hmm, çok karizmatik bir ses. Çok ağır böyle okkalı konuşuyor. Diksiyonu mükemmel falan. Ya dedim bu kimmiş? Hani bizim bir program var. Sunucu olarak arayalım. Bir açtı fotoğrafını. Dedim küçücük çocukmuş bu da.
Yani evet,
hani yine o tepkiyi ben de hissettim, yaşadım. Yani sesle görüntü her zaman,
doğru,
tutmayabiliyor.
Doğru.
En komiklerinden biri de herhalde seni 50 yaş zannederek karşılarında
genelde
genç bir çocuk
öyle
görmedi.
Bir de şey de çok oluyor. Seninle de ilk kez karşılaştık ya, daha kısa boylu zannediyorlar beni.
Evet, sen kısa duruyorsun fotoğraflarda, videolarda.
Çünkü hani selfie modunda elimde storyler çektiğim, evet, için orada tabii.
Boyun kaç?
87.
1.87.
Evet.
Ama ben seni 1.75 falan düşündüm.
Oldu olur olabilirdi. Sıkıntı yok yani. Güzel yani, perde asıyorum Yusra.
Çok da fark etmiyor. Duyurulur burada. Annene yardım ediyor musun?
Ayrı yaşıyorum ben ve yani çok sık da gidip gelemiyorum uzak olduğu için. Her gün telefonlaşıyoruz.
Ne kadar uzak mesela?
Yani trafik yoksa 1 saat. Trafik, evet, varsa 3 saat minimum falan. O yüzden hani çok öyle yardımlık zaten anneme, hı, ne yardım edeceğim annem?
Yani sık sık görüşüyorsun.
Tabii
yani,
canım
hani
yok.
Aranız.
Bu önemli bir durum bence. Tabii yani herkesin aile dinamiği yapısı aynı farklı değil tabii. Ama yani ben hani o değerlerimize, geleneklerimize, işte kendi kültürümüze, özellikle hani kendi memleket kültürlerimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz sahip çıkmazsak hani şey derler ya, eski bayramların tadı kalmadı artık. Niye kalmadı? Sen yaşatmıyorsun çünkü. Ha ben de gerçi bayramlarda gidiyorum belki Bodrum'a falan da. Siz de en azından
bir
yaşatın ki.
Bir Bodrum o zaman oluyor.
Hayır, siz gidin ki ben
rahat rahat tatil yapabilirim.
Yani sonra da zırlamayın yani eski bayramların tadı kalmadı diye.
Peki ne soracaktım sana ya? Demin aklımdaydı. Şimdi bu şeyden girmek istiyorum aslında. Gençlerin bir sosyal medyada aktıkları, kandıkları bir platform olduğu için şu akımlardan aslında hani biraz, hı-hı, bahsedeyim. İşte hani farklı bir görüntünün altında farklı hareketler var. Hı-hı. Şimdi açmak da istemiyorum çok fazla bu konuyu aslında ama yani ofensif böyle olsun istemediğim için. Hmm. Ya biz aslında doğru bir çizgide yürüyerek insanlara saldırmadan da iyi, hmm, yerlere gelebiliriz değil mi?
Evet tabii ki
ya
canım.
Ben gençlere arkadaşların bunu, yani böyle isimlerden, senin gibi bir yerlere gelmiş, bir şeyleri başarmış isimlerden duymasını çok istiyorum. Çünkü zannediyorlar ki hep ya ben şunun üzerine basayım da, yani şunun da bir ayağını kaydırayım da onun yerine geçeyim. Ya hayır, ben yani diyorum ki hep kendi ışığına güvenen başkasını parlamasından rahatsız olmazmış.
Kesinlikle.
Aynı mesleği de yapsan. Bak diyorum ki yan yana oturun, su satın caddede. İkinizin rızkı da farklı.
Tabii.
Allah kime ne vermek istiyorsa ona verecek. Aynı marka, aynı litre ürünü satın, aynı sıcaklıkta ürünü satın. Biri senden alacak, biri öbüründen alacak. Ya da hepsi senden alacak, öbüründen kimse almayacak. Bilemezsin. Doğru. Bunu yani. Evet. İlla birilerinin üzerine basmak falan gerekmiyor yani.
Ben çok bir maruz kaldım buna. Için. Daha henüz böyle ismim cismim çok duyulmadığı zamanlarda ben henüz bir şeyler yapmaya çabalarken uzun yıllardır bu işi yapan birçok radyocu mesela benim bu işte var olmamı engelleme adına çok fazla şey yaptı. Ben o dönem mesela buna savaş açabilirdim. Kendimce bununla cebelleşmeye çalışabilirdim ama ben hiçbir zaman o diyaloglara girmeden sadece işimi yapmaya gayret
bu
ettim.
Bu çok önemli işte.
İşimi odaklandım.
Onlara prim vermedim.
Bir de beni de hırslandırdı demeyeyim de daha azimli biri olmamı sağladı. Çünkü Doğancan yani sadece yapman gereken işini iyi yapmak değil demek ki. Kimseye o alanı yaratmamak için dikkat de etmek lazım diye. Şeyi daha çok hassaslaştım.
Mi? Benle uğraşıyorlar. Demek ki ben gerçekten bir şeyleri başardım.
Zaten. Tabii canım. Hatta bir kere çok meşhur bir radyocu beni radyodan kovdurmaya çalışırken kendini kovdurttu. Onun yayın saatini de bana verdiler. İki yayın yapmaya öyle başladım ben.
Adı batsın. Bak işte burada niyet geliyor devreye.
Evet yani.
Adını söyleyebilirsin bu arada.
Hayır.
Hadi söyle.
Adını anmayacağım.
Pekala. O zaman söyleme ama işte burada seni gerçekten rakip olarak görmüş. Seni gerçekten kendine tehlike olarak görmüş.
Evet evet.
Ve zaten seni o piyasadan nasıl siler onun derdine girmiş.
Yani Allah herkesin yolunu açık etsin. Ben samimi söylüyorum, kimseyle ilgili öyle negatif bir şey düşünmüyorum. Kimsenin ekmeğiyle de bir derdim yok ama az önce söylediğin o gençlerin özendiği profillerle ilgili şunu söylemek istedim. Dün daha yayında bir şey oldu. Bir dinleyicim bağlandı. Görece Türk toplumuna çok uygun olmayan yaşadığı bir durumdan bahsetti. Sonra peşine de biri bağlandı. Dedi ki Doğancan yani o hanımefendinin anlattığı şeyler olacak iş mi? Çoluk çocuk dinliyor falan ama yani hayatın içinde iyi varsa güzel, kötü de var. Kime göre iyi kötü bu arada? Bence orada devreye giren şey aslında hani o çocukların ailelerinin o çocuklara nasıl bir ahlak eğitim verdiğiyle alakalı. Yani çok düzgün bir profildeki bir çocuğu sen hangi ortama sokarsan sok kendi yolundan şaşmaz. Ki ben de yine aynı şekilde eğer anam babam beni doğru düzgün yetiştirmemiş olsaydı medya camiası ne gibi ortamların içindeyiz ama. Evet ama yani o kişinin kendisiyle alakalı. Yani çocuk deyip geçiyoruz belki ama çocukların da aslında bu konuda algısı hele bu dönemde çok açık. Onlar da biliyor doğruyu yanlışı. Bırakın kimi takip etmek istiyorlarsa etsinler. Günün sonunda birilerine özenip eğer yanlışa düşeceklerse de onu yaşasınlar. Çünkü bazı insanların bir şeyleri denemesi.
Tecrübe etmesi.
Evet yani. Anlamıyor çünkü bir musibet bin nasihat deni.
Peki yaşadığın musibetlerden o zaman birazcık bahset. Ünlü olduğun için bu camiada olduğun için yaşadığın negatif bir şey oldu mu?
Aslında hani ben hani kendi camiamda evet tanınıyorum da öyle hani sokakta beni daimi dinleyen dinleyicilerim tanıyor. Ben öyle televizyon ünlüsü gibi değilim. O yüzden ben biraz daha izole ünlüyüm. Gizli ünlüyüm. O yüzden.
Artık değilsin Doğan. Yani şu işte. Şu sosyal medyada 500 bilmem kaç milyon 145 tane milyar takipçin
şey diyeceğim
var.
Milletin neleri var. Yani benim öyle çok aman aman bir o anlamda hikayem yok. Çünkü ben de o konuda biraz kendimi korumaya gayret ediyorum. Tanıdığım ve arkadaşım olan çok meşhur eşim dostum var. Ama onlarla da gerçekten o insancıl yönlerinden dolayı işte birbirimizin karakteriyle alakalı ortak noktalarımızdan dolayı biz arkadaşız. Öyle aman aman sıkıntılı bir şey yaşamadım.
Peki oradan hemen şey sorayım madem o konuyu da açtın. Sana da çok soruluyordur eminim. Kadir Ezildi ile nasıl tanıştınız? Gerçekten gerçek arkadaş mısınız yoksa prim arkadaşı mısınız?
Hiç öyle bir soru almamıştım.
Bana çok soruyorlar o zaman.
Allah Allah.
Ya onlar gerçekten yakın arkadaşmış.
İyi de yani ne nasıl bir proje ki bu yakın arkadaş gibi herhalde.
Kendi etraflarında gördükleri için yani yakın arkadaşmış gibi davranıp aslında birbirlerinden nefret eden fakat birbirlerinin takipçi kitlesini elde etmek için birbirleriyle çok yanlış görmüş havaları
yani
veren.
Yani Kadir'le benim hakikaten arkadaşlık da değil dostluk maşallah var aramızda. Pandeminin henüz başlarındayken bana bir videosunu yollamıştı bir dinleyicim. O da o dönem yeni yeni başlamıştı televizyon programı yapmaya. Takipleştik. Sonra aramızda bir geyik oldu. Gelsene programa dedim. Konuk aldım onu. İşte 4,5 senedir falan böyle bir arkadaşlığımız başladı.
Biz radyona
konuk aldım öyle arkadaş olduk.
Konuk aldım.
Evet. Yani biz iyi günü de beraber paylaştık, benim de onun da, kötü günü de beraber paylaştık. Yani bir şey olduğu zaman birbirini ilk arayan insanlarız biz.
Ya aslında onu konuk alıp sonra orada eyvallah deyip gidebilirdin. Enerjiniz tuttu demek ki.
Tabii.
Yani birbirinizde bir şeyler buldunuz.
Evet evet, zaten bu arada Kadir'e de bana da, işte Kadir'e onun böyle alışveriş yaptığı yerler, ya Doğancan diye bir radyocu var, aynı senin gibi, sizin tanışmanız lazım. Bana da bu arada Kadir'i hep ya sizin arkadaş olmanız lazım diye yazarlardı. Biz de artık yoğun istek üzerine
olduk diyoruz.
Aynen öyle.
Peki bu arkadaşlarınızın size ekstra getirileri de oluyor mu? Yani sadece hiçbir çıkarımız yok birbirimizden diyor musun? Yoksa ya biz aslında şöyle iyi ticaret yapabildik, şundan şunu kazanabildik beraber dediği bir nokta var mı?
Yok. Ama hani beraber işte atıyorum bazen ikimizi oynattıkları reklamlar geliyor sosyal medya üzerinden. Belki onu söyleyebilirim. Onun dışında öyle.
Ya aslında sormak istediğim şey şu. Ya mutlaka bir ticari ilişkiniz olmuştur. Aldı verdiğiniz ya da birlikte girdiğiniz ve kazandığınız bir şey olmuştur. Kazandığınız paradan sonra arkadaşlarınızın hiç etkilendiği oldu mu? Ya sen şunu aldın, şunu sattın, bana şu geldi, sana şu gitti.
Yok, ben o konuda kim olursa olsun, çevremde başka meşhur tanınan arkadaşlarım da var. Ben o konularda zaten hani hassas davranmaya gayret ederim. Diyelim ki bir işbirliği yapmak istiyorlar Kadir ve benle ortak. Ben kendimle alakalı bölümü hallediyorum. Kadir'in de sürecini, Kadir'in benim o sürecini şimdi ilgilendiren kişinin numarasını veriyorum. Ben bilmem mesela o yaptığımız işten Kadir ne kazandı, kazanmadı.
Bak bu çok önemli bir ticaret.
Ben yok, olmaz o. Zaten sonra o şey güven oluyor, sarsan kısmı o işte.
Kesinlikle bak. Sonra şey oluyor. Ben de yaşadım bunu daha önce. Bir iş bağlamışlar. Bana da aynı fiyattan bağlamışlar. Diğer arkadaşıma da aynı fiyattan bağlamışlar işi. Fakat kızın takipçisi benden daha yüksek orada görünürde. Ve bu çok rahatsız etmiş bunu. Çok çok rahatsız etmiş. Benim bundan haberim olmamasına rağmen ondan sonra bana cephe almıştı mesela.
Doğrudur. Bu biraz işte duruşla alakalı.
Dedim ki yani demek ki bu onun için çok büyük problem. O zaman görüşmeme gerek
yok. Biz
yani
Kadir'le hep birbirimize fayda sağlama üzerine kurulu, hayatımızı kolaylaştırma üzerine kurulu bir arkadaşımız
yani
var.
Aslında herkes kendi yerini bildiği zaman, kendi işini bildiği
evet
zaman daha sağlıklı
fitne
ilerliyor.
Fesat yok bizde.
Aynen
yani.
Aynen öyle. Çok önemli. Peki yine paradan devam ediyorum. Doğancan çok kazanıyorsun. Maşallah. Allah daha çok
kız
verdi.
Sen de yeter ya, para.
Kazanıyorsun işte, biliyorum.
Ne yapacaksın? Senin cebine mi giriyor?
Soracağım o değil. Cimri misin?
He.
Harcamayı seviyor musun? Yoksa nasıl yani?
Keşke hani, biraz olsam.
Bunun için soruyorum. Paran da gözüm olduğu için değil. Vallahi
billahi. Şaka yapıyorum seninle.
Gençler de bu parayı kazanmaya başladığı zaman o parayı nasıl çevirsinler, nasıl değerlendirsinler? İşte ne bileyim, sürekli gidip kendine müsrif müsrif alışverişler yapar mısın? İşte şu marka giyineceğim, şu arabaya bineceğim, şurada lüks bir binada oturacağım, villada oturacağım derdinde misin? Yoksa ben yatırım yapayım, işte genç yaşımda kazanıyorum, daha sonra rahat edeyim kafasında mısın?
Her ikisi de var. Ben özellikle
dengeyi tutturabiliyor musun?
Evet
yani?
Evet tabii, Allah'a şükür. Yani bugün hayatımda gelir elde ettiğim işler olmasa yine uzunca bir süre idare edeceğim bir birikim yaptım kendime. Çünkü yani 20 seneye yakın zamandır çalışıyorum diyorum yani. Dolayısıyla son yıllarda özellikle şu kafaya girdim. Özellikle hani bu Covid'den sonra bir de yaşadığımız birçok can sıkan meseleden sonra hani yarınımızın belli olmadığı şu hayatta ben artık görüyorsundur çok gezmeye gayret ediyorum. Evet, yani
her doğum gününde bir yere gidiyorsun değil mi sen?
O da var ama onun haricinde de kendime şey yaptım. Her sene mutlaka minimum 4 tane ülke göreceğim. 4-5 tane süper ülke göreceğim diye.
Meslerini yurt dışı tatilleriyle
vallahi yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Bir de hakikaten bizim gözümüz korkuyor. Yurt dışı aman nasıl para harcayacağım falan. Hakikaten burada Türkiye içinde yaptığınız birçok tatilden bazen daha uyguna da getirebiliyorsunuz. Bu tabii standartınıza
evet, biz bunun
bağlı.
Farkında değiliz ama.
Evet.
Bak bu arada sen şimdi çok bilmezsin belki ama tesettür oteller var ya. Sırf tesettür otel diye denizin bir kısmını kapattılar
evet,
diye.
Evet biliyorum.
Çok fahiş fiyatlar çekiyorlar. Yani orada tatil yapmaktansa şöyle yurt dışında işte vizesiz bile gidilebilecek bir sürü ülke
tabii
var. Pasaporta bile hani belki ihtiyaç olmadan gidilebilecek yerler var. Basıp gitmek oralarda farklı kültürlerin şahit olmak ve insanların bu mind nasıl söyleyeyim Türkçesini bazen İngilizce düşünüyorum. Çok da dalga konusu oluyor bu arada çok falan diye. Hani böyle insanların böyle
vizyonu genişliyor.
Vizyonunu açacak şeyler görüyoruz aslında, yaşıyoruz orada.
Öyle, bir de benim işim de hakikaten iyi bir gözlem yeteneği gerektiriyor. Ben şimdi radyoda dön dolaş aynı şeyleri mi konuşacağım? Bu aslında gezdiğim, tozduğum, izlediğim, okuduğum her şey benim aslında yayında anlatacağım bir mesele.
Kurgulaman gerekiyor değil mi bazı şeyleri? Yani dışarıda gördüğün işte bir sevgilinin, iki sevgilinin hareketinden bir
tabii
şey çıkarıp.
Evet, birisi baktığında başka bir şey görürken ben orada
sen
aslında. Evet. alt metnini okuyabiliyorum belki ya da kendimce paranoyakça olabiliyor ama yine de hani bu işin en önemli özelliği iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmak lazım. Ben de böyle gezdiğim ülkeleri de anlatıyorum yayında. Oradaki deneyimlediğim şeyler bana da bir şeyler katıyor ve kendi kişisel yolculuğumda da başka bir yere evrilmemi sağlıyor. O yüzden ben buna önem veriyorum. Artık son yıllarda parayı oraya bağlayacağım. Umurumda değil.
Yiyeceğim.
Geziyorum, tozuyorum. Gezeceğim. Hakikaten çünkü ben bu yaşımı bir daha yaşamayacağım. Belki o gittiğim ülkeye bir daha gidemeyeceğim. Yani al bir pandemi oldu. Yani sokağın başındaki markete gidemedik. Dolayısıyla ben yani artık bu kafadayım. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum.
Peki bu kadar şey görüyorsun, yaşıyorsun, geziyorsun ve sürekli konuşuyorsun.
Evet.
Konuşmaktan yorulduğun hiç oluyor mu?
Ben zannedilenin aksine günlük hayatımda o kadar çok konuşan bir insan değilim. Yakın arkadaşlarım da hatta bana şey diyor yani sana para vermiyoruz diye mi konuşmuyorsun benimle diyorlar. Ama şimdi benim yıllardır olayım hani işim konuşmak üzerine kurulu ya. Biraz böyle...
Konuşacağın şeyleri yayına mı saklıyorsun?
Öyle de değil de yani nasıl söyleyeyim bak şu anda bir yayın kaydı yapıyoruz ya. Boşa konuşuyormuşum gibi geliyor. Yani boşuna konuşuyormuşuz. Yani ben arkadaşımla konuşacağım konuyu belli bir şeyden sonra yayında uzatacağım kadar. Mesela bak şu anda uzun uzun cümleler kuruyorum.
Bundan sonra kapatıyorlar dinlemeyecekler. Boşa konuşuyormuşmuşmuşmuş.
Hayır şu anda yerinde konuşuyorum. Arkadaşımla konuştuğum boşaymış gibi geliyor diyorum.
O zaman yani arkadaşınla konuştuğun...
Çok o konuşsun ben dinleyeyim. O anlatsın ben malzeme toplayayım yayında anlatayım.
Ha sen malzeme toplama derdinde yine paraya çıktı.
Senin burcun neydi görüyorsun? Hemen alınganlık üzerine
hemen
alındı.
Hemen yine paraya çıktı konu ya. Peki hadi tamam geçtim konuşmayı. Yazı yazıyor musun? Bu kadar çok şey anlatıyorsun. Bu kadar çok şey yaşıyorsun, tecrübe ediyorsun, gözlemliyorsun. Bu gözlemlerin hepsine konuşarak o 3 saate sığdıramadığın zamanlarda yazma ihtiyacı hissediyor musun?
Bir ara deniyordum, yapıyordum. Yazdım, çizdim de. Hatta bir yayın evi, bilinen de bir yayın evi ısrarla böyle hani bir kitap yazmam konusunda beni sürekli ara ara yokluyor. Fakat ben şu an onun doğru zaman olmadığını düşündüğüm için hani o da ayrı bir iş. Yani bence herkes her şeyi yapmasın zaten. O yüzden onu benim bir şekilde belki pişmem.
Olgunlaştırmak.
Evet. Gerekiyor. Gerçekten hani benim de içime sineceği bir noktaya geldiği zaman belki öyle bir şey yaparım ama şu an öyle çok hani yazayım çizeyim gibi bir durumum yok.
Peki 10 sene önceki Doğan Can karşında olsa ona ne söylemek isterdin?
Doğru yoldasın kardeşim. Aynen böyle devam et. Çünkü hakikaten geriye dönüp baktığımda yaptığım hataları da iki yapmışım ki bugünkü aklımı o sayede kazandım. Yani her birimizin aslında görece yanlış dediği şeyler bu hayat yolculuğunda doğruyu bulmak için gösterdiği kendi mücadelesi. O yüzden hiçbir konuda pişmanlığım yok. Yaptığım yanlışlar, hatalar var. Bazen hani bazı insanlara fazlaca anlam yükleyip üzüldüğüm zamanlar da oldu ama onlar olmasaydı bugün biraz daha böyle daha derinlemesine düşünecek biri olmazdım falan. O yüzden hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. 10 sene önce ne yaptıysam aynı şeyi yapmak isterdim yine yani.
Peki 10 sene sonra Doğan Can'ı sen nerede görüyorsun? Bir de ondan bahset.
Ya Allah bilir. Yusra ne diyeyim ben şimdi 10 sene sonra Doğan Can'ı nerede görüyorum? İnşallah iyi yerlerde görürüm bu arada. Hani bazen böyle çok popüler insanların çaptan düştükten sonra gazete kağıdında yattığı görüntüleri de görüyoruz ya. İstemem yani öyle bir şey. Hani var örnekleri yani hali hazırda da gördüğüm. Huzurum yerinde olur inşallah. Keyfim yerinde olur. Maddi bir sıkıntı yaşamam umarım.
Ya yapmışsın yatırımları.
Kız belli olmuyor.
Kumara yatırmazsan hiçbir şey olmaz.
Yok. Ama yani işte o çok para pulla da alakalı bir şey değil.
Tabii ki.
İnsan istedikten sonra 5 dakikada elinde ne var ne yok kaybeder.
Allah öyle bir sağlık sıkıntısı veriyor. Bütün malı mülkü
evet,
sağlığa harcamak
evet,
zorunda.
Evet. Allah huzurumu bozmasın.
Kalmıyor. Aynen öyle.
Ama en büyük dileğim o yani.
Sevdiklerini yanından ayırmasın.
Amin.
İyi niyetli insanlarla karşılaştırsın. Amin. Ayağını kaydırmak istedim. Özür dilermiş. Buradan hemen dualarımızı da yapıp gönderiyoruz.
Allah hepimiz için bu arada. Allah herkesin karşısında iyi niyetli insanlar çıkarsın ve benim en sevdiğim ve en hakikaten yayında da bolca söylediğim hemenli dua ne derseniz adına. Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.
Amin.
Çünkü o çok daha ağır mücadele edilmesi gereken bir psikoloji. Yani daha iyisi olsun inşallah ama var olan gitmesin elinizden ki onun şeyini, sıkıntısını yaşamayın. Zor.
Bir gün radyoyu bırakmak ve kabuğuna çekilmek ister misin peki?
Bilemiyorum. Şu an öyle bir isteğim, öyle bir şeyim yok. Hani ben hiçbir zaman sabahın köründe uyanıp yıllarca radyo programına gitmiş olmama rağmen ulan kalktık yine gidiyoruz ya falan.
Hiç demedim ya.
Hiç demedim. Çünkü yorgun olsam da mesela atıyorum dün gece 3.30'da mı ne uyuyabildim. Sabah 6'da kalktım fakat şeydim. Uykusuzdum ama radyoya gittiğim zaman toparlayacağımı biliyordum. Orası benim bir nevi aslında terapi alanım gibi bir alan. Yani ben orada kendimi iyi hissettiğim için hiçbir zaman öf falan demiyorum.
Öflemeden yaptığın iş zaten çok keyifli oluyor.
Evet.
Hep tatilmiş gibi hissediyor musun o zaman?
Hakikaten öyle. Yani çünkü benim işim bittiğinde mesailer yeni başlıyor. 10'da yayınım bitiyor benim. Hani 8'de 9'da insanlar işe başlarken.
Çalışın, benim işim bitti.
Aynen öyle. O yüzden hani şey o noktada da keyfim yerinde ama zamanında böyle değildi. Son 4-5 senedir böyle. Öncesinde yine hani belli bir saatimde.
Ama oturtmak için de bayağı emek verdim.
Tabii. Yani bunun bir şeyi var. Öncesinde bir çekmiş olduğum günler var. Hakikaten öyle yani.
Ama biz gerçekten yine Doğan Canlı yayınları dinlemeye devam edeceğiz. Sabahları açacağız. Seni yine dinleyeceğiz. Sosyal medyadan da takip edeceğiz.
Evet, Doğan Can yazın bulursunuz.
Beni de takip edin. Yusra Uludağ yazın bulursunuz.
Bulursunuz.
Bir sonraki programda bakalım kimi ağırlayacağız. Doğan Can'la çok keyifli bir yayın oldu benim için. Umarım dinleyenler de öyle keyif almıştır.
Herkese teşekkür selamlar. Ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir
sohbet.
Şimdi
sohbetti. Bir de akşam enerjisi gönder bakalım.
Onu yapmayalı çok oldu. 5 sene oldu.
Hadi bakalım.
İyi akşamlar.
Yusra ile Bu Benim Hikayem bitti.